Şizofren, John Katzenbach, 61. Ayrım. Francis kalkıp ağır ağır ön kapılara yürüdü. İki kere kilitlenmişlerdi. Çok fazla vakit gerekirdi, çok belirsizdi. İki anahtar çıkarması gerekecek, sonra güvenliğin kendisini görebileceği bir yere çıkacaktı. Kaçışına dikkat çekmemek için kapıları arkasından kilitlemesi gerekecekti. Francis'in sesleri bağıra bağıra, "Oradan gitmedi," diye onayladı. "Biliyorsun, görebiliyorsun." Francis onların kendisini teşvik etmek için mi, umutsuzluktan mı bağırdığını bilmiyordu. Döndü erkekler yatakhanesinin kırık kapısına baktı, yine başını salladı. Hepsinin yanından geçip gitmesi gerekirdi. Caniliğinden ve görünmezliğinden gurur duyan biri için bu imkansızdı. Sonra gördü Francis. Peter, "Ne oldu Seabird?" diye sordu. "Biliyorum," diye yanıtladı. Ambulans sireni yaklaşıyordu. Francis hastanenin yollarında Amherst binasına doğru koşarken telaşla çınlayan ayak seslerini duyduğunu sanıyordu. Bunun imkansız olduğunu biliyordu ama yine de hap yutturanın, Bay Kötü'nün ve diğer herkesin oraya koşturduğunu sanıyordu. Koridor boyunca koşup bodruma ve yer altındaki ısıtma kanallarına giden kapıya ulaştı. "Buradan," dedi dikkatle. Bir çocuğun doğum gününde gösteri yaparak titrek bir illüzyonist gibi uzanıp, kilitli olması gereken kapıyı çekerek açtı. Francis merdivenlerin başında kala kaldı. Korkuyla dile getirilmemiş, belirsiz bir ödev arasında kalmıştı. Yaşadığı yıllar boyunca cesaret üstüne hiç kafa yormamıştı. Onun yerine hayata yarım yamalak tutunurken bir günden diğerine sağ çıkmanın zorluklarıyla ilgilenmişti. Ama o an bodruma inmenin kendisinden daha önce hiç talep etmemiş olduğu bir güç gerektireceğini anladı. Tepesinde tavanda tek bir ampul köşeleri gölgeye boğuyor, yer altındaki depolama alanına giden basamakları zar zor aydınlatıyordu. Zayıf ışık eğrisinden sonra koyu, her yeri kaplayan bir karanlık başlıyordu. Bayat, sıcak hava dalgasını hissedebiliyordu. Sanki yukarıdaki dünyada deliliklerini yaşayıp bitiren kuşaklar boyu, hastanın korkunç düşünceleri ve yıkılmış hayalleri toz, örümcek ağı ve pislik halinde bodrumda birikmişti. Aklı ölümü ve hastalığı getiren bir yerdi. İnmeden önce durduğunda buranın meleğin rahat edebileceği bir yer olduğunu biliyordu. Kafasının içinde "inme," diye bağıran seslere inat, "buraya indi," dedi. Kendisine söyleyen her şeyi duymazdan geliyordu. Peter aniden yanında bitti. İtfaiyeci sağ elinde Lucy'nin tabancasını tutuyordu. Francis Peter'ın ne ara silahı el çabukluğuyla Lucy'nin düşürdüğü köşeden kaptığını görmemişti. Ama yanına aldığı için minnettardı. Peter eski bir askerdi. Francis onun silah kullanmayı bildiğini anladı. Onları çağıran bu karanlık ülkede avantaj sağlayacak bir şey lazım olacaktı. Francis avantajlarının bu silah olabileceğine inanıyordu. Peter silahı elinden geldiğince gizlemeye çalışarak kalçasına yakın tuttu. Peter başını salladı, sonra Lucy'ye ilk yardım yapmaya çalışan koca kara ile kardeşine baktı. Francis koskocaman cüsseli hademenin başını kaldırıp gözlerini itfaiyecininkine kenetlediğini gördü. Peter çok alçak sesle, "Bakın Bay Moses," dedi. "Birkaç dakikaya dönmezsek..." Koca karanın yanıt vermesine gerek yoktu, anladığını göstermek için başını eğdi. Küçük kara da onayladı. Hızlı bir el hareketi yaptı. "Haydi gidin," dedi. "Yardım gelir gelmez biz de peşinizden geleceğiz." Francis iki adamın da Peter'ın elindeki tabancayı fark ettiğini sanmıyordu. Derin bir nefes aldı. Kalbini ve zihnini meleği bulmaktan başka her şeyden arındırmaya çalıştı. Sonra tereddütlü adımlarla merdivenlerden inmeye koyuldu. Sanki her adımında Francis'in üstünü sıcak ve karanlık sarmaşıkları sarmaya çalışıyordu. İstediği kadar sessizce hareket etmesi imkansızdı. Kararsızlık gürültüyü teşvik ediyor gibiydi. Ayağını yere her bastığında yankılı bir ses çıkıyor sanıyordu. Aslında tam aksine ayak sesleri boğuluyordu. Peter tam arkasındaydı. Sanki hız önemliymiş gibi Francis'i itiyordu. Belki de önemlidir diye düşündü Francis. Belki de meleğe geceye karışıp kaybolmadan önce yetişmemiz gerekiyordur. Bodrum katı mağara gibiydi. Genişti, tek bir ampulle aydınlanıyordu. Karton kutular ve vaktiyle içlerinde bir şeyler olan fakat artık unutulmuş teneke kutular, döküntülerden yapılma bir engelli koşu parkuru oluşturuyordu. Her şeyin üstünü ince, yağlı bir kurum tabakası kaplamıştı. Atılmış metal karyolalar ve küflü, lekeli şilteler arasında olabildiğince hızla ilerlemeye çalışıyorlardı. Artık kullanılmayan eşyalardan oluşan sık bir ormanda ilerliyorlardı sanki. Bir köşede kocaman siyah bir kazan boş duruyordu. Tek bir ışık, duvarın içinden geçen ve hızla dünyaya açılmış kara bir deliğe dönüşen ısıtma kanalını biraz belirginleştiriyordu. Francis oraya diyerek gösterdi parmağıyla, aşağı indi. Peter şaşaladı. Bastığı yeri nasıl görüyor diye sordu, tünelin ardına dek açık, bitimsiz siyahlığı gösterdi. Hem bu bizi nereye götürecek sence? Francis bu sorunun cevabının itfaiyecinin duymak istediğinden çok daha karmaşık olduğunu düşündü. Ama ucu ya Williams ya da Harvard gibi başka bir binaya ya da gerisin geri elektrik santraline çıkacak. Meleğe ışık gerekmiyor, ilerlemesi yetiyor. Çünkü nereye gittiğini zaten biliyor. Peter başıyla onayladı. Aynı anda birkaç şey fark etmişti. Öncelikle meleğin kovalandığından haberdar olup olmadığını bilmenin hiçbir yolu yoktu. İkinci olarak da melek, Amherst binasının önceki gelişlerinde hangi yolu kullanıyor olursa olsun bu gece farklı olacaktı. Çünkü artık Western State Hastanesi'nde güvende değildi. Melek bu gecede kaybolmak isteyecekti. Fakat Peter onun bunu tam olarak nasıl yapacağından emin değildi. Bütün bunlar Francis'in de aklına gelmişti. Fakat o bir şeyin daha ayırdındaydı. Meleğin hiddetini hafife almamak gerekiyordu. İki adam ilerleyerek karanlığa daldı. Isıtma kanalında manevra yapmak zordu. Tünel buhardan başka bir şey için tasarlanmamış, özellikle de insanlar binaların arasında yeraltı geçidi olarak kullanılsın diye hiç yapılmamıştı. Ama bunun için yapılmamış olsa da sonuçta böyle kullanılıyordu. Francis burayı nefis bir yuva olarak gören sıçanlara ve diğer kemirgenlere çok daha iyi uyan bu dünyada yarı çömelip yarı sendeleyerek ilerleyecek kadar yer bulmuştu. Başka bir çağda yapılmış, neredeyse antika bir alandı burası. Yıllar boyunca kaderine terk edilmişti. Kovaladıkları katilden başka kimseye faydası olup olmadığı tartışılırdı. Dokunma duyularıyla ilerliyorlar, ses duymak için birkaç metrede bir duruyorlardı. Ellerini körler gibi önlerine uzatıp açmışlardı. Boğucu bir sıcak vardı. Kısa süre sonra alınlarını ter kapladı. Kir toz içinde kaldıklarını hissedebiliyorlardı ama yürümeye devam ettiler. Tünelin derinliklerine daldılar. Tüm engellerin yanlarından sıkışarak geçtiler. Daha dokunurlarken parçalanan eski püskü bir boru olan ısıtma kanalının kenarına tutuna tutuna dikkatle ilerlediler. Francis kesik kesik gerginlikle nefes alıyordu. Ciğerlerinin ısrarıyla çektiği her nefes hava toz ve eskilikle doluydu. İleri attığı her adımda yılların boşluğunun tadını alabiliyordu. Tünelde ilerledikçe kayıp mı olduğunu yoksa kendini mi bulmakta olduğunu düşünüyordu. Peter genç arkadaşının hemen arkasındaydı. Arada sırada gözlerini ve kulaklarını zorlamak için duruyordu. Takiplerinin hızını kıran karanlığın içinde küfürler yağdırıyordu. İlerlemeleri gerekenin yarısı hızında ve yarısı kadar kararlılıkla ilerledikleri hissinden kurtulamıyordu. Francis ise ısrarla hızlanmasını fısıldayıp duruyordu. Tünelin karanlığında yukarıdaki dünyayla tüm bağları kopmuş gibiydi. Avlarını sadece ikisi kovalıyordu. Avladıkları ilerlerde bir yerde gizlenmiş, görünmez halde ve çok tehlikeliydi. Zihnini mantıklı, kesin olmaya, değerlendirmeye ve ele almaya, beklemeye ve öngörmeye zorlamaya çalıştı. Ama imkansızdı. Bu nitelikler yukarıdaki havaya ve ışığa aitti sanki. Peter onları artık kullanamadığını fark etti. Meleğin bir planı, bir düzeni olduğunu biliyordu ama kaçacağını mı, yoksa sadece gizleneceğini mi kestiremiyordu. Tek bildiği ilerlemesi, Francis'i de ilerletmesi gerektiydi. Çünkü içinde yürüdüğü orman patikalarından ya da girdiği yanan binalardan hiçbirinin şimdi yürüdüğü yol kadar tehlikeli olmadığına dair feci bir his vardı. Peter tabancasının emniyetinin kapalı olduğundan emin olduğu kabzayı daha sıkı kavradı. Tökezleyip küfretti, sonra dengesini yeniden sağlarken yine küfretti. Francis ne olduğu belirsiz bir takım molozlara takılıp dengesini bulmak için kollarını öne uzatırken hızla nefes aldı. Her adımın çocuk adımı gibi güvensiz olduğunu düşünüyordu. Fakat başını kaldırdığında kilometrelerce uzakta gibi görünen çok zayıf sarı bir ışık gördü aniden. Karanlıkta mesafelere güven olmayacağını biliyordu. Bir an sonra ileride farklı bir şey olduğunu anladı. Ucunda ne olursa olsun tünelin karanlığından çıkma hevesiyle aceleyle ışığa ulaşmaya çalıştı. Peter'ın ne diyorsun diye fısıldadığını duydu. Elektrik santrali mi diye yanıtladı hafif bir sesle, başka bir bina mı? İkisinin de nereye varacakları konusunda hiçbir fikri yoktu. Gittikleri yere Amherst'ten düz bir çizgi mi çizerek ulaştıklarını bilmiyorlardı. Yön duygularını yitirmişlerdi, korkuyorlardı. Ve anın dizginsiz gerilimiyle doluydular. Peter silahına yakışmıştı çünkü silah en azından onun için dengesiz bir dünyada gerçekliği sağlam bir şeyi temsil ediyordu. Francis'in güvenecek somut hiçbir şeyi yoktu. Francis solgun ışığa doğru ilerledi. Işık her adımla yoğunluk olarak değil ama boyut olarak büyüdü. Şiddetli bir fırtınadan kalan sisle bulutlarla mücadele ederek uzak tepeler ardından doğmaya çalışan zayıf bir şafak gibiydi. Işığa en azından pervanelerin titreşen mumu görünce çekildikleri gibi çekildiklerini düşündü. Onlardan daha etkili olacaklarından da emin değildi. Peter devam et diye sıkıştırdı. Bunu daha çok kendi sesini duyup ısıtma tünelinin klostrofobik, her yönden kuşatan varlığının bitmek üzere olduğuna ikna olmak için söylemişti. Francis kendi adına Peter'ın sesini duymaktan memnundu. Sözleri arkasındaki bedensiz karanlıktan gelse ve peşine takılmış bir hayalet konuşmuş gibi olsa bile. İki adam binbir çabayla ilerledi. Kendilerini çağırmakta olan solgun sarı ışığın sonunda yürüdükleri yolu aydınlatmaya başladığını gördüler. Francis durakladı, kire bulanmış elini yüzünün önüne getirdi. Sanki görme duyusuna yabancıydı. İçimsiz bir moloz yığını bacağına dolanınca yine sendeledi, sonra durdu. Çünkü korkulacak kadar bariz bir şey hemen mantığının ötesinde geziniyordu. Prenses bu şeyi kavramak istiyordu. Peter onu biraz itti, kanalın duvardan çıktığı yere yaklaştılar. Görme duyusuna kavuştuklarını sevinerek, zayıf ışığa sendelerken Prenses az önce anlamaya uğraştığı şeyi anladı. Tüneli boylu boyunca geçmişlerdi ama karanlık boşlukta gerili bir örümcek ağının yüzüne sürtündüğünde verdiği yapışkan, tatsız hissi bir kez daha yaşamıştı. Francis bunun olanaksız olduğundan emindi. O tünelde örümcek olmalıydı. Sonra bunun anlamını kavradı, başka biri oradan geçmiş, örümcek ağlarını temizlemişti. Başını kaldırıp öne çıktı. Yine gölgeli, karanlık, mağara gibi bir depo odasının kenarında duruyordu. Amherst'te olduğu gibi burada da odanın öbür ucunda merdivenlerin yanında bir yarığa takılmış zayıf bir ampul, acınası bir ışık aurası yayıyordu. Çevresine yine aynı atılmış malzemeler, kullanılmayan eşyalar vardı. Francis bir an aslında yer değiştirmediklerini, tuhaf bir biçimde bir çember çizmiş olduklarını düşündü. Çünkü dünya aynı dünyaydı. Dönüp çevresindeki gölgeleri inceledi. İçine garip bir his geldi. Sanki bütün döküntüler yana çekilip önlerinde bir yol açılmıştı. Arkasında Peter tünelden çıktı. Tabancayı çekip diz çökerek atıcı duruşu aldı, kendini hazırladı. "Neredeyiz?" diye sordu Francis. Peter'ın yanıtlayacak vakti olmadan o da aniden zifiri karanlığa gömüldü. 34. Peter geriye doğru bir adım atarak hızla nefes aldı. Yüzüne tokat yemiş gibiydi. Aynı anda aklına mukayyet olmak için hiddetli bir çığlık attı. Birden üzerlerine çöken gecenin apansız dalgasında pek zordu bu. Yanında Francis'in korkudan kısık bir çığlık attığını duydu. genç adamın korkup sinmekte olduğunu hissedebiliyordu. "Seabird," diye emretti. "Kıpırdama." Prens için bu emri yerine getirmek gayet kolaydı. Ani, mutlak panik içinde neredeyse dona kalmıştı. Az da olsa ışığın getireceği o anlık rahatlamayı yaşamak, ardından tünelin karanlığına doğru inmek, üstüne çullanan o tehlikenin hakkından gelmek, yüzeye çıkmak ve sonra birdenbire o kısa süreli açıklığın ansızın kesilmesi, onu daha önce hiç olmadığı kadar dehşete düşürmüştü. Göğsünde kalbinin bir atışını hissedebiliyordu ama kalp atışları ona sadece hayatta olduğunu söylüyordu. Bir yandan da bedenin içindeki her bir ses ona ölümün eşiğinde olduğunu haykırıyordu. Peter yavaşça ileriye odanın içini zifiri karanlığa doğru adım atarken sessiz ol diye fısıldadı. Bir yandan da tabancanın horozunu baş parmağıyla geriye çekiyordu. Sol elini uzatıp Francis'in omzuna ucu ucuna dokunarak bodrumdaki konumunu kestirmeye çalıştı. Ateşlenmeye hazırlanan silah karanlıkta korkutucu bir tık sesi çıkardı. Ardından Peter kıpırdamamaya veya varlığını belli edecek bir ses çıkarmamaya çabalayarak kendisini dengeledi. Francis kafasının içinde "Saklan, saklan!" diye çığlıklar atan sesleri duyabiliyordu. Ama saklanmanın şu anda pek mümkün olmadığını idrak edebilecek kadar aklı başındaydı. Kendini olabildiğince küçültmeye çalışarak çömeldi. Ayakları beton zemine çakılmış, hızlı ve gergin soluklarla tıkana tıkana nefes alırken, her bir solukta acaba bu son mu olacak diye merak ediyordu. Peter'ın varlığının yalnızca göz ucuyla farkındaydı. İtfaiyeci ise tedirginliğini eğitiminin önüne geçerek tehlikeyi göze alıp önlerindeki boşluğa bir adım attı. Ayağı beton zeminin üzerinde hafif bir çarpma sesi çıkardı. Francis Peter'ın tehdidinin hangi yönden geleceğini belirlemeye çalışırken olduğu yerde yavaşça önce sağına sonra da soluna döndüğünü sezebiliyordu. Zihninde hırsla hesaplama yapmakta olan Francis neler olup bittiğini tayin etmeye çalıştı. Meleğin ışıklarını söndürdüğü ve kendilerini içine kapana kısılmış buldukları bu kara çukurda bir yerlerde bekliyor olduğundan pek şüphe etmiyordu. Aradaki tek fark meleğin bildiği bir yerde ve yakından tanıdığı bir arazide hareket etmesiydi. Peter ile kendisinin ise karanlığa hapsedilmeden önce etraflarına bakmak için bir iki saniye bulabilmiş olmasıydı. Francis ellerinin yumruk haline geldiğini hissedebiliyordu. Sonra içinde bir şelalenin çağlayarak dökülmesi gibi bütün kasları çekildi. Sonuna kadar gerildi ve ona hareket etmesi için haykırdı. Ama o hareket etmedi. Sanki ayaklarının altındaki beton ıslakmış da ayakkabıların etrafında katılaşmışçasına olduğu yere mıhlanmıştı. "Sessiz ol," diye fısıldadı Peter. Silahını önünde ateşe hazır tutarak bir o yöne bir bu yöne dönmeye devam ediyordu. Francis ölüm ile arasındaki mesafenin geçen her saniyeyle daha da kısaldığını hissedebiliyordu. Odanın baştan sona karanlığa gömülü olması üzerine bir tabut kapağı hızla kapatılmış gibi geliyordu ona. Duyabildiği tek ses tepesine kürekle atılmakta olan toprak yığınlarının gürültüsüydü. Bir yanı çocuk gibi ağlamak, inlemek, uzaklaşıp ufalmak ve bir köşede dertop olmak istiyordu. Kafasının içinde ona bağırmakta olan sesler çaresizce istiyordu bunu. Koşmasını, kaçmasını, tek başına büzülüp saklanabileceği bir köşe bulmasını sağlık veriyorlardı. Ancak Francis durmakta olduğu yerden başka güvenli bir yer olmadığını biliyordu. Soluğunu tutarak bir şeyler duymaya çalıştı. Sağ tarafından bir sıyrılma sesi geldi, o yana döndü. Bir sıçan olabilirdi, melek olabilirdi, belirsizlik her yerdeydi. 61. ayrımın sonu sayfa 514, devamı 62. ayrımda.